Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Değişimler kitabı, Çin düşünce geleneğinin en eski ve en etkili metinlerinden biridir. Bu baskı, Richard Wilhelm'in Almanca çevirisinden Jerry F. Baynes tarafından İngilizce'ye aktarılan, Batı dünyasında en tanınmış yorumlu metinlerden birine dayanır. Kitap, 64 heksagram aracılığıyla değişimin ritmini, karar anlarındaki belirsizliği ve insanın koşullara uygun davranma ihtiyacını ele alır. Heksagramlar 6 kesik ya da düz çizgiden oluşur. Düz çizgi yangı, kesik çizgi yin niteliğini temsil eder. Ancak metnin amacı geleceği değişmez biçimde bildirmek değildir. Daha çok bir durumun iç dinamiğini ve dönüşebileceği yönleri kavramaya yarayan sembolik bir düşünme çerçevesi sunar. Yorumlar, siyaset, aile, çalışma, çatışma ve kişisel tutum gibi alanlarda ölçülülük, zamanlama ve sorumluluk meselelerini inceler. Bu nedenle eser, hem kehanet geleneğinin bir belgesi, hem de ahlaki ve felsefi bir rehber olarak okunabilir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 64 heksagram, değişimi tek olay değil, süreç olarak okur. Kitabın temel yapısı, 8 trigramın ikili birleşiminden doğan 64 heksagrama dayanır. Trigramlar gök, yer, su, ateş, gök gürültüsü, rüzgar, dağ ve göl gibi doğa imgeleriyle ilişkilendirilir. Fakat bunlar yalnızca dış dünyayı betimleyen işaretler değildir. Her birleşim, insan ilişkilerinde, yönetimde ya da kişinin kendi iç dünyasında görülebilecek bir durum tipini simgeler. Örneğin ilerleme, duraklama, karşılaşma, çözülme veya yeniden düzenlenme gibi haller sabit etiketler olarak değil, hareket içindeki aşamalar olarak düşünülür. Heksagramın altı çizgisi de önemlidir. Çünkü durumun hangi katmanında gerilim, fırsat ya da aşırılık bulunduğunu gösteren yorum noktaları oluşturur. Değişen çizgiler varsa, mevcut durumun başka bir heksagrama dönüşmesi söz konusudur. Böylece metin tek bir cevap vermekten çok, başlangıçla sonuç arasındaki geçişi görünür kılar. Bu yaklaşım, karmaşık bir meseleyi sadece iyi veya kötü diye ayırmak yerine, koşulların olgunlaşmasını ve eylemin uygun zamanını değerlendirmeyi öğretir. Kitabın kalıcı etkisi de, değişimi düzensiz bir tehdit değil, dikkatle okunabilecek bir düzen olarak ele almasından gelir. İkinci olarak, Yin ve Yang. Karşıtlıkların çatışmasından çok karşılıklı dönüşümünü anlatır, Değişimler kitabının çizgi sistemi, Yin ile Yang'ın ilişkisi üzerine kuruludur. Yang, kesintisiz çizgiyle gösterilir ve etkinlik, açıklık, kararlılık gibi niteliklerle bağ kurar. Yin ise kesik çizgiyle gösterilir, alıcılık, esneklik ve biçim verme gücüyle ilişkilendirilir. Buna rağmen kitap, bu iki niteliği ahlaki bakımdan üstün ve aşağı diye sınıflandırmaz. Asıl mesele, bir niteliğin yerinde ölçülü ve zamanına uygun biçimde ortaya çıkmasıdır. Sürekli atılganlık düşüncesizliğe dönüşebilir, sürekli geri çekilme ise sorumluluktan kaçış halini alabilir. Yin ve Yang'ın birbirine dönüşebilmesi, hiçbir şartın kalıcı olmadığı fikrini taşır. Güçlü görünen bir konum zayıflayabilir, kapalı görünen bir dönem yeni bir imkan hazırlayabilir. Bu çerçeve, insanı şartları zorla denetlemeye değil, mevcut dengenin yönünü anlamaya çağırır. Türkçedeki zamanın ruhunu kollamak ya da suyun akışına göre hareket etmek ifadelerine yakın bir dikkat önerir. Fakat pasifliği savunmaz. Tam tersine doğru eylemin hangi anda gerekli olduğunu sorgular. Kitapta olgunluk, karşıtları ortadan kaldırmakta değil, onların sınırlarını ve birbirini tamamlayan işlevlerini kavramaktadır. Üçüncü olarak, değişen çizgiler. Karar verirken kesin hüküm yerine koşullu muhakeme önerir, Değişimler kitabı, danışma uygulamasında geleneksel olarak civan perçemi saplarıyla, daha sonra da madeni paralarla yapılan bir yöntemle ilişkilendirilir. Bu yöntemle elde edilen heksagram, sorunun mutlak cevabı sayılmaz. Metnin mantığında daha önemli olan, soruyu soranın içinde bulunduğu durumla sembol arasındaki düşünsel karşılaşmadır. Özellikle değişen çizgiler, mevcut tablonun hareketsiz olmadığını gösterir. Bir çizgi değiştiğinde ilk heksagramdan ikinci bir heksagrama geçilir, bu da kararın olası gelişim yönünü düşünmeye davet eder. Yorumların sık sık uyarı, sabır, geri çekilme, hazırlık veya kararlı davranma gibi farklı tutumlara yer vermesi bu yüzden anlamlıdır. Kitap, aynı davranışın her koşulda doğru olacağını ileri sürmez. Bir girişim için elverişli görünen şey, başka bir zamanda aşırılık ya da acelecilik olabilir. Bu yönüyle eser, belirsizliği yok etmeye çalışan bir araçtan ziyade, belirsizlik içinde daha dikkatli hüküm vermeyi sağlayan bir pratik olarak anlaşılabilir.
Oker, sonucu dışarıdan beklemek yerine sorusunun kapsamını, niyetini ve eylemlerinin sonuçlarını yeniden gözden geçirir.
Dolayısıyla kehanet dili, aynı zamanda öz değerlendirme ve ihtiyatlı karar verme dili haline gelir. Dördüncü olarak, yorumlarda kişisel niyet, aile düzeni ve yönetim sorumluluğu birlikte ele alınır. Metnin yorum dünyası yalnızca bireysel duygularla sınırlı değildir. Birçok heksagramda aile içindeki roller, toplumsal bağlar, dostluklar, kamu düzeni ve yöneticinin sorumluluğu aynı ahlaki çerçevede ele alınır. Bunun arkasında kişinin karakteriyle ortak hayatın düzeni arasında bağ kuran klasik Çin düşüncesi vardır. Kişinin sözüne sadık olması, konumunun gerektirdiği görevi bilmesi, öfke veya hırsla hareket etmemesi gibi tutumlar, özel erdemler olarak kalmaz. Bunların ailede, işbirliğinde ve yönetimde doğrudan sonuçları olduğu kabul edilir. Kitap, düzeni yalnızca otoriteye itaat biçiminde sunmaz.
Üst konumdaki kişinin de ölçülü, adil ve şartları gözeten davranması beklenir. Aksi halde güç, düzen kuran bir imkan olmaktan çıkar ve çözülmenin kaynağı olur.
Benzer biçimde, alt konumdaki kişinin de körü körüne uyum yerine doğru zamanda dürüst uyarıda bulunması gerekebilir. Bu karşılıklı sorumluluk fikri eserin etik derinliğinin önemli bir parçasıdır.
Oker açısından metin, bir ilişki veya kurum içindeki sorunu sadece karşı tarafın kusuru olarak görmeyi zorlaştırır.
Herkesin konumu, etkisi ve sınırı üzerine düşünmeye yöneltir. Böylece değişim, sadece dış koşulların değil, davranışların da ürettiği bir sonuç olarak görünür.
Son olarak, Wilhelm ve Beinis çevirisi, klasik metni, batılı psikoloji ve felsefe okuruna açar, Jari F.
Beinis'in İngilizce metni, Alman sinolog Richard Wilhelm'in etkili çevirisine dayanır. Bu yayın, Değişimler kitabının modern batıdaki tanınmasında belirleyici olmuştur.
Eser de Wilhelm'in açıklamaları, temel hüküm metinleri ve çizgi yorumlarıyla birlikte geniş bir yorum katmanı oluşturur.
Carl Gustav Jung'un ön sözü de kitabın batıdaki alımlanışının önemli bir parçasıdır. Jung, Ezer'i kendi eczamanlılık anlayışı bağlamında tartışmış, danışma anında ortaya çıkan sembolik ilişkinin psikolojik değerine dikkat çekmiştir.
Ancak bu yaklaşım, kitabın kökenindeki Çin düşünce tarihinin yerine konmamalıdır.
Değişimler kitabı, uzun bir yorum ve kullanım geleneğine sahip, klasik bir metindir, modern psikolojinin örneği değildir.
Beinis baskısının değeri, okura hem eski metnin yoğun simgesel dilini, hem de Wilhelm'in açıklayıcı yorum geleneğini ulaştırmasındadır.
Bununla birlikte çevirinin dili ve kavramsal çerçevesi, kendi döneminin Avrupa merkezli tercihlerini de taşır.
Bu nedenle kitap, tek ve tartışmasız bir kaynak gibi değil, güçlü fakat tarihsel olarak konumlanmış bir yorum olarak okunmalıdır.
Farklı çevirilerle karşılaştırmak, özellikle teknik terimlerin ve imgelerin anlam alanını daha iyi kavramaya yardım eder. Sonuç olarak, Değişimler kitabı, hızlı cevaplar ya da kesin gelecek bilgisi arayan okurdan çok, belirsizlik karşısında düşünme biçimini geliştirmek isteyenlere hitap eder.
Klasik Çin felsefesine ilgi duyanlar, semboller üzerinden yorum yapmayı sevenler, etik kararların zamanlama ve bağlamla ilişkisini incelemek isteyenler için özellikle verimlidir.
Yönetim, ilişkiler veya kişisel yönelim konusunda çalışan bir okur da metinden doğrudan talimatlar değil, durum analizi için sorular çıkarabilir.
Eserin pratik yararı, kararları mekanik kurallara bağlamaması, niyet, konum, ilişki ve değişim ihtimalini birlikte değerlendirmeye zorlamasıdır.
Entelektüel bakımdan ise Çin klasiklerinin doğa, toplum ve ahlak arasındaki bağı nasıl kurduğunu gösterir.
Jari F. Beinis ile Richard Wilhelm geleneğinin baskısı yalnızca özlü heksagram metinlerini vermekle kalmaz, bunları ayrıntılı yorumlarla erişilebilir hale getirir.
Jung'un ön sözü de eserin modern batı düşüncesindeki etkisini anlamak için ayrı bir pencere açar.
Yine de kitabın gücü modern psikolojiye indirgenemeyecek kadar eski ve çok katmanlı oluşundadır.
Benzer ruhsal rehberlerden ayrıldığı nokta kişiye hazır bir inanç sistemi sunmamasıdır. Bunun yerine değişen koşulları gözlemlemeyi, aşırılıklardan kaçınmayı ve doğru eylemin zamanını tartmayı talep eder.
Bu yüzden sabırlı, karşılaştırmalı ve eleştirel bir okumayı en çok ödüllendiren klasiklerden biridir.
Destek olmak isterseniz Jari F.
Beinis kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.